Türkiye'nin en genç radyosu Gençlik Radyosu'ndan herkese merhaba. Servet Aydemir'le Satranç Üzerine podcast serimizin 10. bölümündeyiz. Servet Bey hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Nasılsınız?
Merhaba. İyisiniz. Teşekkürler.
Şampiyonları konuşmaya devam ediyoruz. Evet. Giderek en iyi şampiyona doğru ilerliyoruz. Böyle yavaş yavaş. Şimdi 2. Dünya Savaşı'ndayız. Satranç ne durumda ve bu bölümde hangi şampiyonumuzu konuşacağız? Buyurun.
Evet, 2. Dünya Savaşı öncesinde Capablanca'yı yenen Aleyhin dünya satranç şampiyonu oldu demiş idik. Daha sonra 1935-37 yıllar arasında Hollandalı Max Juve'ye unvanını kaybetti ama tekrar çalışıp Juve'den unvanı devralmıştı. 1946 yılında Aleyhin'in ölmesiyle, unvanı taşıyor iken ölmesiyle satranç dünyasında bir resmi dünya şampiyonu boşluğu oluştu. Şunu da söylemek lazım bu arada, 1927 yılında Aleyhin Capablanca'yı yenip dünya satranç şampiyonu olduğunda satrançta Rus devri olarak adlandırılabilecek dönem de başlamış oldu. Çünkü bu tarihten itibaren, 1927'den itibaren 2000 yılına kadar Max Juve'nin dışında, o yani 1935-37 yıllar arasında 2 yıl unvanı taşıyan Hollandalı Max Juve'nin dışında tüm dünya satranç şampiyonları Rusya'dan çıktı. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği o dönemlerdeki ismiyle.
Çok ilginç.
Bu yüzden bu 75 yıllık, 3 çeyrek asırlık döneme satrançta Rus devri deniliyor. Bu dönemin enteresanlığı şu, bu dönemde dünya Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği, SSC ve Rusya şampiyonu olmak dünya satranç şampiyonu olmaktan daha zordur şeklinde bir espri de yapılırdı ama bu espri esasında doğruydu. Çünkü mesela dünya satranç şampiyonu olmak için siz birkaç kişiyi yenip işte unvan maçına çıkmanız, unvanı taşıyan kişinin unvan maçına çıkacak kişiyi seçmesi yeterliydi. Fakat Rusya şampiyonu olmak için dünyanın en iyi 100 oyuncusunun zaten 60'ı 70'i Rusya'dayken o oyuncuların arasından sıyrılıp Rusya şampiyonu olmanız gerekiyordu.
Rusya bunu nasıl sağladı hocam?
Rusya bunu şöyle sağladı.
Çok temel bir soru böyle.
Kesinlikle doğru, çok çok doğru bir soru.
75 yıllık bir süre hocam.
Rusya satrancı devlet politikası haline getirdi. Oo. Satranç okulları açtı. Okullarda satrancı ders olarak koydu ve uzun yıllar her okulda. Hala bunun yansımaları devam eder. Yani Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği dağıldıktan sonra işte Türkiye Cumhuriyetler'de, Orta Asya'daki cumhuriyetlerde de daha demir perde ülkeleri o dönem için söylersek satrançta hala önde olmaya devam etmişlerdir. Örnek işte Azerbaycan'da mesela Azerbaycan satrançta çok güçlüdür. Uzun süre işte Rus komanyasında kalan. İşte Özbekistan satrançta çok iyidir. Hala iyidir. Çünkü genel olarak, kültür olarak yansımıştır. Yugoslavya, demir perde evet. ülkelerinden.
Evet.
Satrançta çok önemli isimler çıkarmıştır. Bulgaristan'dan çok önemli isimler çıkmıştır. Halen de çıkmaya devam. Mesela Bulgar Topalov dünya şampiyonluğu olmuşluğu vardır. Satranç tarihinin ilk yüzündeki, yani her dönem diyelim ki bir ilk yüz sıralaması yapılsa, bu yüzün 50'si, 60'ı, 70'i buralardan çıkmıştır. Yani başta Rusya olmak üzere, istatistiki bilgi bunlar. Rusya olmak üzere demir perde ülkelerinden, Orta Asya ülkelerinden vesaire. Sonra Rusya'nın dağılmasıyla bu tabii değişti. Ama bunun etkilerini halen bile görmeye devam ediyoruz biz. Şimdi o dönemlerde işte Rus devri dediğimiz 1927-2000 yıllar arasındaki dönemlerde Aleyhin'in ölümünden sonra 1946 yılında dünya şampiyonluğunun nasıl belirleneceği konusu tartışıldı. İkinci Dünya Savaşı yılları olduğu için hemen bir unvan maçı da yapılamadı. 1948 yılında bir unvan maçı organizasyonu yapıldı. O unvan maçına Dünya Satranç Federasyonu tarafından dönemin en kuvvetli 5 oyuncusu katıldı, davet edildi. Hatırlayabildiğim kadarıyla işte Botvinnik, dönemin en iyi oyuncularından birisi. Paul Keres, Smoyslov yanlış hatırlamıyorsam. Bronstein gibi isimlerdi bunlar. Hatta Rehevski de vardı. Evet, 5 isim bunlardı. Bunlar gerçekten de dünya satrancının ilk 6'sında 7'sinde olan oyuncular o zaman için. Şimdi orada satranç tarihinin yine taçsız krallarından birisi olarak kabul edilen Keres'in hikayesi enteresandır. O turnuvada Botvinnik dünya şampiyonu oldu. Yani aralarından böyle dönerli sistemle bir maç serisi yapıldı. Maç maratonuydu. Uzun süre önde götüren turnuvayı ve oyuncuların tamamına karşı üstün skorlar elde eden Keres, işte Botvinnik ya da Smoyslov'a çok büyük farkla kaybetti aralarındaki maçı. Çok rahat bir şekilde şampiyon olabilecekken, olması da beklenirken Keres'in, Keres çünkü çok güçlü bir oyuncuydu, olması beklenirken dünya şampiyonu olamadı. Bunu farklı yorumlayanlar da oldu. Bunun üzerine çok komplo teorileri de döndü. Şöyleydi, işte Rusya o zaman komünist sistem, işte KGB'nin, Rus devletinin Botvinnik'in şampiyon olmasını istediği, Keres'in şampiyonluğunu istemediği yönünde çok fazla komplo teorileri üretilmiştir. Gerçeklik payı da vardır.
Keres nereli?
Paul Keres Ukraynalı, yanlış hatırlamıyorsam. Estonyalı, düzeltelim, evet. Estonyalı. Zaten problem de oradan kaynaklanıyor. Estonyalı olmasından dolayı. Hani gerçek bir Rus değil Paul Keres. Enteresan bir durumdur. Keres de enteresan bir oyuncudur. Şöyle, Estonya'da kullara ve paraya resmi basılmıştır Keres'in. Halk kahramanıdır. Çünkü yetiştirdiği, o ülkenin yetiştirdiği en büyük değerlerden, en büyük beyinlerden birisi olarak kabul edilir. Kendisine tehdit edildiği vesaire söylenir o dönemlerde. Dünya şampiyonu olmaması yönünde. İşte son maçlarda açık ara skorlarda kaybetmesi buna yorulur. Keres daha sonraki açıklamalarında bu iddiaların hepsini reddetti. Doğrulamadı daha doğrusu. Dedi ki böyle bir şey yok. Ama o dönemi düşündüğünüzde böyle bir şey var demesini, vardı demesini de beklememek lazım. Evet. Çünkü oyun gücüne baktığınız zaman gerçekten o dönemler Botvinnik'in hani bir iki adım önünde. Botvinnik elbette ki dünya şampiyonluğunu elde edecek güçte bir oyuncu. Edebilir, onda bir problem yok ama Keres de dünya şampiyonluğunu öyle kolay kolay verecek bir isim değil. Daha sonraki dünya şampiyonlarına pek katılamaması vesaire gibi değişik şeyler de var. Şöyle, Botvinnik Sovyetler Birliği yönetimiyle o zaman gayet dost olan birisi. Botvinnik aynı zamanda bir profesör, eğitimci vesaire ama bir Sovyet satranç okulu kuruyor Botvinnik. Ve bu Sovyet satranç okulundan Kasparov mesela bu okuldan yetişiyor. Ve çok ünlü oyuncular. Çok dünya, bazı dünya şampiyonları. Hatta Karpov da bu okuldan yetişmiş Kasparov'dan önce. Fakat enteresan bir şekilde Karpov'u ilk gördüğünde, oyunlarına ilk baktığında Botvinnik bu çocuktan bir şey olmaz demiş. Botvinnik'in özelliği şu, dünya şampiyonu oluyor. O da kıymetli bir isim satranç dünyası için. Biraz tartışmalı ama kıymetli bir isim. Tartışmalı olması şuradan, işte devlet de Rus devletiyle çok yakın ilişkileri olması vesaire gibi şeyler. O dönemlerde Sovyet satranç okulunu kurduktan sonra, çok önemli isimler de yetiştirmeye başladıktan sonra tabii Sovyet devleti tarafından da seviliyor haliyle. Evet. Dünyada o dönem soğuk savaş var. Soğuk savaş yükselmeye başlamış. Amerika'yla iki kutup var dünyada ve satranç dünyada Rusların ellerinde tuttukları bir gösteri aletine dönüşmüş. Öyle ki Sovyetler Birliği de dünya karması maç yapıyor o dönemlerde. Garip bir şekilde ve Sovyetler Birliği kazanıyor maçı. 21-19 yanlış hatırlamıyorsam. Yani bütün dünya birleşip Sovyetler Birliği'ni yenemiyor satrançta. Böyle bir durum var. Bundaki payda, aslan payı kimin? Botvinnik'in. Dolayısıyla devletin Botvinnik'i sevmesi vesaire gayet normal.
Hocam bu tam noktada Sovyet, evet. Rusya ile Amerika arasındaki o soğuk savaşı da demin vurdunuz. Hı-hı. Amerika 75 senelik bir zaman diyoruz. Hadi
evet.
Son Sovyet Savaşı, Soğuk Savaş'tan son dönemlerini çıkartalım. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki dönemde hiç mi atak yapmadı hocam? Yani tam örgün bir eğitime geçirmiş Rusya, okullar açmış. Amerika'da böyle bir girişim olmadı mı? Ya da çok denedi, başaramadılar mı?
Olamadı. Şimdi şöyle, işte Paul Murphy'den sonra Amerika'da böyle satranç dünyasına damga vuran çok fazla isim çıkmış mıdır?
Mesela
çıkmamıştır.
Manhattan okulu dediniz.
Manhattan satranç kulübü.
Kulübü dediniz, aha, evet. Yani onlar da mı?
Orada oynayanlar genelde zaten çok Amerikalı oyuncular değil. Yani Amerikalı oyuncular oynuyor ama hani başarılarıyla ön plana çıkanlar genelde Amerikalılar değil. Evet. Hani daha çok başka oyun. Mesela Frank Marshall var, Amerikalı. Frank Marshall Amerika'nın o dönem en güçlü oyuncusu. Fakat mesela çocuk yaştaki Capablanca'ya 8-1 yeniliyor. Yani böyle bir durum. Hatta Capablanca ile ilgili Amerika'yı sordunuz madem, öyle de enteresan bir hikaye vardır. Marshall Capablanca'ya karşı, çocuk yaştaki Capablanca'ya karşı ağır yenilgisini hazmedemiyor ve yıllar boyu hazırlık yapıyor. Ve Marshall Gambit adı verilen bir açılış buluyor. Böyle de bir meyvesi var bu hikayenin. Marshall Gambit piyon fedası demek. Marshall, İspanyol açılışında Marshall Gambit'i vardır ve bunu bulan da Marshall'dır. Sırf Capablanca'yı yenebilmek için bulmuştur, yılların hazırlığı. Ama bu açılışı hiç oynamıyor Marshall. Yıllarca saklıyor. Ne zaman oynayacak? Capablanca ile karşılaştığı zaman oynayacak. 8 yıl galiba, yanlış hatırlamıyorsam, bulduğu açılışı 8 yıl boyunca oynamıyor. Capablanca ile 20'li yıllarda yine maç yapıyorlar. Capablanca'nın dünya şampiyonu olduğu dönem. O maçta Capablanca da ilk defa görüyor bu açılışı. Fakat Capablanca'nın Marshall'ın da yıllar süren hazırlığını boşa çıkarması 20-25 dakikasını alıyor.
Ya,
ve işte doğal yetenek böyle bir şey.
Tam
Capablanca'nın. O noktada ve Marshall'ı, Marshall Gambit'inde yeniyor Capablanca. Yani işte bu bir şeye de örnek. O dönemki mesela dünyanın en iyi oyuncularla, oyuncularıyla Amerika'nın en iyi oyuncusu arasındaki siklet farkına da bariz bir örnek. Marshall bütün o gücüne, o hazırlığına rağmen mesela Capablanca'ya yine kaybediyor. Şimdi işte Rusların bu hakimiyetini Amerika hiçbir şekilde kıramıyor mu Soğuk Savaş'ta? Kırıyor. Onu sonraki ya da bir sonraki bölümde, başlı başına bir bölümde konuşacağız. Bobby Fischer efsanesi.
Evet, oraya bir çengel atalım.
1972 yılındaki asrın, yüzyılın satranç maçı. İşte Botvinnik, Rus devleti tarafından satrançta Rusya'yı bu kadar üst düzeyde tutan isimlerden birisi olması sahasebiyle çok seviliyor, çok kullanıyor vesaire. Bu dönemde dünya şampiyonluğunu enteresan bir şekilde iki kez kaybedip tekrar alan. Ya dünya şampiyonluğunu iki kez kaybedip iki kez tekrar kazanan tek oyuncudur tarihteki. Bu da önemli bir nokta. Evet, önce yine Rus Simoyslov isimli bir ustaya kaybediyor. Fakat o zaman şöyle bir kural var. Dünya şampiyonu unvanı kaybederse hemen aynı yıl içerisinde rövanş maçı talep edebiliyor. İşte Alehin örneğinden sonra böyle bir şey getirilmiş.
Evet, evet hocam.
Dünya şampiyonluğuna olan şeyi arttırabilmek için, kaçamasın diye şampiyon olan kişi. Ben yendim yani, kaptı kaçtı olmasın diye. Simoyslov'a yeniliyor, bir sene sonra hemen geri alıyor unvanını. Sonra 1959 ya da 60, yanlış hatırlamıyorsam 59'da yeniliyor Mihail Tal'a ve 1960'da tekrar alıyor. Botvinnik'i satranç dünyasının en önemli isimlerinden birisi yapan şey eğitime ve bilimsel ekole çok önem vermesidir. Bilimsel oynar Botvinnik. Mesela hatta öyle bir oyunu vardır ki, Capablanca ile yaptığı bir oyundur. Capablanca ile oynadığı oyun mesela bilimsel olarak böyle incelendiğinde kusursuza yakındır. Duygusal şeylere pek yer yoktur. Bunu savunur zaten. Satrançta sezgiye vesaire çok inanmaz. Hep hesaba, stratejiye, avantaja, dezavantaja, matematiksel hesaba inanır. Kurguya inanır. Sürekli böyle bir şey peşindedir. Hesap kitap peşinde. Ve bunu bilimsel olarak satranç tahtasında çok uygular. Sovyet satranç okulu da bunu çok uyguladığı için zaten okullarda evet, ders olarak başarı elde etmiştir. Capablanca ile oynadığı bir oyunda mesela fil A3 hamlesi vardır. 100 yılın hamlesi falan diye de kabul edilir. Hı-hı. Yani öyle bir derin hesaba dayanır ki Capablanca gibi bir dev doğal dahi yetenek bile o hamleyi görememiştir mesela, ama işte Botvinnik hesaplayıp görmüştür falan. Ya yani bu tip başarıları, evet, reel başarıları fazladır Botvinnik'in, ama mesela Botvinnik'te bir doğal yetenek var mıdır derseniz hayır, çalışmanın bariz örneğidir Botvinnik.
Hocam şöyle bir değerlendirme yapmak istiyorum ben sana. Mesela şu ana kadarki sohbetlerimizde hep şampiyonlar işte defalarca kazandılar. Evet. Belli bir süre şampiyonluklarını götürdüler ama şunu görmemiştim hiç. Usta çırak ya da öğrenci yetiştirme ya da bunu bir eğitim ekolü haline sokma. Biz artık Botvinnik'le beraber ve Rusya'nın oradaki hegemonyasıyla beraber bunun bir usta çırak ilişkisine döndüğü, işte Karpov, Kasparov gibi şampiyonların yetiştirdiği bir eğitim alanına döndüğünü görüyoruz. Bu tarihlerden itibaren mesela ben şunu işte Murphy'nin yetiştirdiği bir öğrenci zinazdan duymadım.
Evet,
ya da,
evet,
yani doğru. Bilgilerde de çıkmıyor. Ya da ondan önceki şampiyonlarda bilmiyorum ama tam da bu noktada biz artık öğrenci yetiştirmeye doğru gidiyoruz.
Evet.
Şampiyonlar öğrenci yetiştiriyor.
Aynen öyle. Botvinnik bu işi başlattı desek yanlış olmaz galiba.
Evet.
Yani metodolojiye kavuşturan, sistematiğe sokan isim Botvinnik oldu. Ve o yüzden zaten özellikle 1950'li yıllardan sonra 2000'li yıllara kadar Sovyetler Birliği'nin Rusya'nın satrançtaki üstünlüğü artık katılaştı. Ama araya bir isim girdi. O giren isim Bobby Fischer'di. Onu başlı başına anlatmak lazım. Burada tabii bu şöyle bir şeye de yol açtı. Bir sonraki bölümünde kapısını açalım, çengelini atmış olalım buradan. Bu bilimsel yaklaşım satranca, bu hesap kitap yaklaşımı vesaire, Botvinnik'in getirdiği ekol, satranç dünyasında canlandırdığı ekol, satrancın tatsızlaşmasına da yol açtı gibi eleştirileri de çıkardı. Bunlar haklı eleştirilerdi çoğunlukla. Yani evet, hesap bir soğuklaştı, mekanikleşti. Yani o Avrupa'daki romantik dönemindeki oyunlardan çok uzaklaşıldı. Her şey katı, her şey böyle milimetrik hesaplara dayalı vesaire. Satranç dünyasının sıkıcılaştığı yönünde de eleştirilere de sebebiyet verdi. İşte bu eleştirilere son veren, satranç dünyasının mekanikleşmesine karşı romantik isyan bayrağı olan Mihail Tal isimde bir romantik çıktı, öyle diyelim.
Evet.
Bir sonraki bölümde de Mihail Tal'dan bahsedelim.
Tamam hocam. Çok teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim.
Değerli dinleyiciler, Servet Aydemir ile satranç üzerine gerçekleştirdiğimiz podcast serimizin 10. bölümünün sonuna geldik. Gelecek programda görüşmek üzere. Satrançta kalın.